10. ayrım, sayfa 180. Her dilde yeni kelimeler türetilir. Yalnız bunlar hakiki bir ihtiyaca tekabül eder. Bundan dolayı da tutar. Filoloji sadece kelimelerin değil, seslerin dahi muayyen şartlara göre değiştiğini ilmi olarak ortaya koymaktadır. İcap ettirici, zorlayıcı bir sebep olmadan ne tabiatta ne de içtimai hayatta en küçük bir değişiklik vukua gelmez. Ferdi iradenin bu değişiklikte hiçbir rolü yok mudur? Şüphesiz vardır. Burada hürriyet ve zaruret hakkında felsefi bir münakaşaya girişecek değiliz. Dili içten içe idare eden kuvvet hayat, yani günlük ihtiyaçtır. Osmanlıca nasıl Orta Çağ İslam medeniyetinin bir mahsulü ise bugün kullanılan Türkçe'de Tanzimat'tan beri gelişen yeni hayatın yarattığı bir eserdir. Acaba Öztürkçenin arkasında onu zaruri kılan, besleyen ve devam ettiren hayati bir kuvvet, içtimai bir irade var mıdır? Yoksa bu suni zorla yürütülen bir dava mıdır? Öztürkçe devlet otoritesi ve para kuvvetine dayanmadan da muayyen bir zümre tarafından tutuluyor. Acaba bunun sebebi nedir? Öztürkçeciliğin arkasında nasıl bir içtimai kuvvet gizlidir? Bu suale cevap vermek için Öztürkçecilerin hayat ve medeniyet görüşlerini yoklamak lazımdır. Kelimelerin köklerini, türemişlerini ve akrabalarını bilmek düşünceye içten bir aydınlık verir. Fakat böyle bir ameliye Batılıların yaptığı gibi ancak asırlar boyunca kullanıla gelmiş kelimeler üzerinde yapılırsa faydalı olur. Vezin, mevzun, tevazün, muvazene, vezne kelimeleri arasındaki münasebetleri incelersek sadece bu kelimelerin manalarını daha iyi kavramış olmakla kalmaz. Bir takım derin ve yeni hakikatlere de ulaşırız. Mesela vezne ile muvazene arasındaki münasebeti araştırırsam, şiir ile ticaret, para ile adalet, ruh sağlığı ile sanat arasında bir takım bağlılıklar keşfederim ki bunlar yabana atılacak fikirler değildir. Bu münasebete dayanarak vezinsiz şiir bir muvazenesizliğin eseridir. Keza muvazenesizlik, içtimai, iktisadi ve tevazunun bozukluğu ile alakalıdır diyebilirim. Alen, kelimeler arasındaki münasebetleri araştırmak suretiyle farkına varılmadık hakikatler keşfedileceğini söyler ve çok güzel örnekler verir. Yalnız bu nevi araştırmaların şartı, Ali'nin ısrarla belirttiği üzere kelimelerin bir cemiyet tarafından asırlarca kullanılmış olmasıdır. Zira kelimelerin manasını zenginleştiren fertler değil, bütün insanlıktır. Uydurma kelimeler bize bu bakımdan hiçbir şey kazandırmaz. Üstelik bugünkü fikir akışını da durdurur. Bir zamanlar okullarda ve kitaplarda kullanılması mecbur yıkılan Öztürkçe kelimeler, gençlerdeki düşünme ve okuma temayülünü kuvvetle baltalamıştır. Yalnız Öztürkçe'ye göre yetiştirilmiş olan bir genç ne eskiden yazılmış olan ne de bugün basılan kitapları anlayabilir. Çünkü ona okulda bunların kapısını açacak anahtar verilmemiştir. Öztürkçe hareketini izah edebilecek tek amil Öztürkçecilerin gaye, cemiyet ve medeniyet görüşleridir. Öztürkçe kullananların hemen hepsi tarihe ve dine karşı cephe almış kimselerdir. Onlar için sadece hali hazırda değil, kendi özleyişlerine göre kurulacak tarihten, dinden uzak, tıpkı uydurdukları kelimeler gibi uydurma bir istikbal tasavvuru vardır. Kullandıkları kelimelerle bugün yaşanan hayatın dışına çıkan, kendilerinin dışında hiçbir kimseye değer vermeyen, yalnız uydurma dünyaları içinde yaşayan bu ütopistler arasında solcu ve aşırı solcuların büyük bir çoğunluk teşkil etmesi şaşılacak bir hadise değildir. Maziyi ve hali hazırı tamamıyla inkar ederek ve yıkarak yeni, yalnız kendi düşüncelerine ve hayallerine uygun bir cemiyet kurmak. Öztürkçecilerin yapmak istedikleri şey işte bu. Dünden kalan ve bugün yazılan kitaplarda gençleri maziye, dine götüren fikirler vardır. Gençlerin onları okumaması, anlamaması lazımdır. Nurullah Ataç'ın göbek adını kaldırarak sadece Ataç'ı bırakması bir psikanaliz mevzu olacak kadar manalıdır. Bu suretle o mazisini, babasını, Allah'ı yani kendisini var eden kıymetleri ortadan kaldırmak istemiştir. Kendimi kendim yaratsaydım mısrağı onun ve diğer devrimci ve Öztürkçecilerin en büyük arzularını ifade. Fakat kimse kendini kendi yaratmamıştır. Herkes bir ana ve babadan doğmuştur. Bir cemiyetin içindedir ve o cemiyet asırların ötesinden gelir. Biz dünyaya gelince kendimizi de, cemiyeti de, tabiatı da hazır buluruz. Onların tamamıyla esiri kalmayız. Onları değiştirmeye çalışırız, doğru. Bunu inkar eden yok, fakat değiştirmek, yok etmek, ortadan kaldırmak demek değildir. Var olan değiştirilir ve varlığın kanun ve imkanlarına göre değiştirilir. Dil de böyledir. Yarının Türkçesi ne olacaktır? Bunu önceden kimse kestiremez. Söylenebilecek tek şey, hayat gibi dilin de her gün bütün insanların çalışmalarıyla değiştiği ve yarına bugünden hali hazır şartlardan gidildiğidir. Bugüne geldiğimiz gibi binbir gizli kuvvetin kaynaştığı dil ve hayata en aykırı olan şey sistemciliktir. Öztürkçecilik hayatın bir aynası olan dili bir sisteme sokmak istiyor. Bu sistemciliğin arkasında yukarıda da açıklamaya çalıştığım gibi başka bir sistemcilik vardır. Bugünkü felsefe sistemciliğin hangi sahada olursa olsun beyhude, aynı zamanda tehlikeli bir görüş olduğunu ortaya koymuştur. Başlık Edebiyat Coğrafyası, sayfa 185. Milletler tarihlerine mi yoksa coğrafyalarına mı daha çok tabidirler? Beraberce yaşanmış hadiseler yekünü olarak tarih şüphesiz toplulukların kaderinde büyük bir rol oynar. Bunu anlamak için meseleyi ferdi plana naklederek cinayet işlemiş yahut zafer kazanmış bir insanın hayatındaki değişikliğe bakmak kifayet eder. Harplerin ne şekilde biterse bitsin, milletlerin kaderini nasıl beklenmedik şekillere soktuğunu biliyoruz. Ferdi hayatta hareketler için olduğu gibi milletlerin hayatında da tarih için yapar ve yıkar denilebilir. Bundan dolayı bir milletin şahsiyet ve karakterinin tayininde tarihin hesaba katılması zaruridir. Aynı tarihi mukadderatı yaşamamış insanlar veya topluluklar arasında sıkı bir birlik olamayacağı hakikati de aynı vakaya dayanmaz mı? Bazılarının zannettiği gibi bir millet fertlerini birbirine bağlayan sadece hali hazır şartlar değildir. Asırların tesiri, tarihin oluşu içinde kaynaşma, kalabalığı millet haline getirmede sanıldığından daha büyük rol oynar. Edebiyat da tarihin içine gömülü bir vakadır. En mücerred edebiyatlar dahi içinde bulundukları tarihi şartlarla yakından ilgilidirler. Divan edebiyatının Türk tarihiyle alakası bulunmadığı iddiası mübalağalı bir görüştür. İslam medeniyeti, Osmanlı tarihinin inkişafı, müesseseler, örf ve adetler hesaba katılmaktadır. Bu edebiyatı anlamak ve izah etmek imkansızdır. İyi bakılırsa divan şiirinin tesbihlerine kadar Türk tarihinin sadık bir aynası olduğu görülür. Aynı edebiyatı Fransa veya İngiltere tarihi içinde tasavvur etmek mümkün müdür? Profesör Halide Edip Adıvar, İngiliz Edebiyatı Tarihi adlı eserinde, değerli eserinde coğrafyanın milletler ve edebiyatlar üzerindeki tesirini şöyle belirtiyor. Dağ, ova, yayla, deniz kenarı, çöl vesaire gibi başka başka tabiat içinde yetişen insanların kendilerine mahsus hususiyetleri oluyor ve bunlar edebiyatlarında daima sayılacak tesirler bırakıyor. Kuruluk yahut rutubet yahut sıcak, soğuk, güneşli yahut sisli iklimlerde büyüyenlerin ruhları başka başka tesirlere maruz oluyor. Kendilerini birbirlerinden farklı olarak edebiyatlarında ifade ediyorlar. Gerçi edebiyatlarında bu harici unsurlar kadar bazı dahili unsurlar, başka medeniyet ve harz temasıyla yeni ve dünya cereyanlarıyla gelen fikri ve edebi tesirler de hakim oluyor. Fakat bunların hiçbiri bir milleti kendi iklim ve tabiatının verdiği tesirlerden tamamen kurtaramıyor. Yani ruh yahut dima tamamen vücuttan ayrılamıyor. Vücuda şekil veren, tesir yapan herhangi harici bir unsur ruh üzerinde de tesir yapıyor. Bundan dolayı bütün dünya edebiyatında hatta en küçüğünde bile içinde doğup büyüdükleri yerin damgası vardır. Edebiyatın ifade vasıtası olan dil ile coğrafya arasındaki münasebetler coğrafi lingüistik ilim şubesini doğurmuştu. Bu sahada yapılan araştırmalar sadece dil meselelerini değil, tarih meselelerini de yeni bir ışıkla aydınlatıyor. Edebiyat coğrafyasının da edebi mevzular ve başka meselelere yeni şekiller vermesi pek mümkündür. André Ferrin kitabına aldığı biyografik haritalar ve bunları izah tarzı çok alaka vericidir. Aynı metodun Türk edebiyatında tatbikini görmek isterdik. Sayfa 189, başlık İçtimai Şuuraltı ve Edebiyat. Modern psikoloji insanoğlunun pek az nispette aklına, pek çok nispette gayri şuuruna göre hareket ettiğini ortaya koyuyor. Gayri şuur kelimesinden ister fizyolojinin karanlıklarından gelen kuvvetler, ister ruh denilen fakat mahiyeti bilinmeyen varlığın derinliklerinde cereyan eden vakalar anlaşılsın, ısrarla belirtilmeye çalışılan nokta şudur ki insanı anlamak için sadece vazıh düşüncelerine bakmak kafi değildir. İçte, derinde düşüncelerin de gizli olarak bağlandıkları karışık, anlaşılmaz bir realite vardır. Onu unutmamak lazımdır. 19. ve 20. yüzyıllarda ilmi bir kıyafet altında gayet ince usullerle ve türlü şekillerde ortaya konulmakla beraber bahis mevzu olan realitenin mevcudiyetinin fark edilmesi yeni değildir. Pascal, kalbin öyle sebepleri vardır ki akıl onları kavrayamaz demiştir. Fakat Pascal'dan da önce bu hakikat söylenilmiştir. Bizim halk ve divan şairlerimizin daima akla zıt olarak gösterdikleri gönül gayri şuurun başka bir adı değil midir? değil de nedir? İtiraf etmek lazımdır ki sanatkarlar, bilhassa edipler bu realiteyi alimlerden çok önce ve çok daha derin olarak kavramışlardır. Aklın edebi bir tezahürü olan klasisizmden sonra meydana çıkan sanat cereyanları romantizm, naturalizm, realizm, sembolizm, sürrealizm, egzistansiyelizm hep akıl dışı kuvvetlerin başka üsluplarda ifadeleri değil midir? Bugünkü romana baştan başa gayri şuur psikolojisi hakimdir. Proust, Duhamel, Dostoyevski gibi asrımıza hakim olan romancıların eserleri gayri şuur kuvvetlerine göre hareket eden kahramanlarla doludur. Demek ki ilim ve edebiyat, akıl dışı kuvvetlerin insan hayatındaki rolünü tasdikle birleşiyorlar. Herhangi bir insanda kendi hayatına dikkatle baktığı zaman şuurundan başka amillerin tesiriyle hareket ettiğini göstermekte gecikmez. Ferdi hayat böyle olunca içtimai hayatın daha fazla gayri şuura tabi olmasını anlamak kolaydır. Çünkü fertte akıl ve irade, gayri şuur daima kontrol altında bulundurulduğu halde cemiyetlerde ekseriye böyle değildir. Harpte, tabiat afetleri esnasında, İhtilallerde kalabalığın akıl ve şuurla alakası olmayan hareketlerde bulunduğuna dair yüzlerce misal vardır. Görünüşte bir cemiyeti idare eden kuvvetlerin sadece bazı prensipler, yani kanunlar, emirler ve bunları tatbik eden mekanizmadan ibaret olduğu sanılır. Hakikatte ise bu kuvvetler milletler üzerinde sanıldığından çok daha az bir tesir icra eder. İçtimai meselelerle uğraşanlar, bilhassa tatbikatçılar yani siyasiler, milletlerin sadece akli prensiplere tabi olmadığı hakikatini, içtimai gayri şuur denilen bir realite olduğunu unutmamalıdırlar. Profesör Hilmi Ziya Ülken, İstanbul Dergisi'nde yazdığı çok dikkate değer makalelerinden birinde bu realiteyi işaret ederek şöyle diyor: "Milli medeniyeti ötekilerden ayıran mühim bir vasıf da tarih şuurudur. Milli medeniyet, irade ve şahsi yaratılış medeniyeti olarak ötekilerden ayrılır. Fakat bu yaratılış bütün malzemesini ve kuvvetini dayandığı kumlar ve topraklardan aldığı için ötekilere bağlanır." Psikologlar gayri şuurda hiçbir şeyin kaybolmadığını, sadece şekil değiştirdiğini söylerler. Aynı şey içtimai gayri şuur içinde doğrudur. İçtimai gayri şuurda da hiçbir şey yok edilemez, ancak şekil değiştirir. Süblimasyon hadisesi yalnız ferdi gayri şuur sahasında değil, içtimai gayri şuur sahasında da vakidir. Süblimasyon yapamayan içtimai gayri şuur dejenere olur. Avrupalılar dini hayatlarını ve duygularını sıhhatli ve sağlam teşkilatlar vasıtasıyla kanalize etmişler, inceltmişler ve yükseltmişlerdir. Biz ise ortadan kaldırılmasına imkan olmayan bu duyguyu ihmal ederek tehlikeli, batak bir hale sokmuşuzdur. Ekserisi çok iptidai olan dini neşriyatın böyle bir devirde ortaya çıkması bundan ileri gelmiştir. Edebiyatta milli gayri şuurun temayüllerini gösteren başka bir örnek Mevlid ve Yunus Emre'dir. Niçin Mevlid ve Yunus Emre'nin şiirleri yüzyıllarca bütün Türkiye'de nun alametidir? Bu millet iyi veya kötü, her ne olursa olsun dindardır. Dindar ise sadece tabiat üstü kuvvetlere inanan adam demek değildir. Dindar aynı zamanda ve daha kuvvetli ahlakı insan demektir. Daha kuvvetli ahlakı insan demektir. Bu millet ahlaklı olanları daima tebcil etmiş, ahlaksızlardan ise her zaman nefret etmiştir. Eski ve yakın tarihin ve bugünün halk tarafından sevilen ve sevilmeyen tiplerini bu ölçüye vurabilirsiniz. Genç musiki şinaslarımızın ve şairlerimizin Yunus Emre'yi bir ilham kaynağı olarak almaları, aydınlarımızda başlayan psikolojik değişmenin alametlerinden biridir. Zamanımızda milli gayri şuur kuvvetlerinin gittikçe daha geniş bir şuurlaşmaya kavuşmakta olduğunu görüyoruz. Bu temayül yeni hamlelerin başlamakta olduğuna dair bir işarettir. Sayfa 197, başlık Edebiyat ve Terbiye. Edebiyatın terbiye bakımından değeri ve ondan nasıl faydalanılması gerektiği üzerinde konuşmak istiyorum. Edebiyat ile terbiye arasında çok sıkı bir münasebet vardır. Edebiyat kelimesinin kökünü teşkil eden edep kelimesi de bunu açıkça gösterir. Şinasi edebiyat ile edep arasındaki bu kök münasebetine dayanarak şöyle bir tarif yapar: "Fenli edep bir marifettir ki insana hasletamuzu edep olduğu için edep ve ehli edep edip tesmiye kılınmıştır. Edebi eserlerin pek büyük bir kısmı insanlara ahlak ve terbiye vermek gayesiyle vücuda getirilmiştir. Mevlana Mesnevisini, Yunus Emre Risaletün Nusiyesini, Nabi Hayriyesini, Namık Kemal piyeslerinden çoğunu, Ahmet Mithat Efendi romanlarını, Mehmet Akif Safahat'ını, Tevfik Fikret Şermin'ini ve Haluk'un defterini ve daha birçok müellif eserlerini hep insanlara nasıl yaşanılması ve nelere inanılması lazım geldiğini öğretmek maksadıyla yazmışlardır. Bugün de edebiyatın beşeri ve içtimai bir fayda gütmesini isteyenler vardır. Dergilerimizde edebiyat güdümlü mü olmalıdır, güdümsüz mü, münakaşası yıllardan beri devam eden bir konudur. Edebiyatın terbiye, ahlak ve içtimai faydayı değil de güzellik gayesini takip etmesini isteyenler de oldukça büyük bir yekün teşkil eder. Bizim divan şairlerinden birçoğu, mesela Baki, Nedim, Nefi, yazdıkları gazel ve kasidelerde dini, ahlaki veya içtimai bir gaye peşinde koşmamışlar, sanat ve maharetlerini göstermek suretiyle padişahların veya vezirlerin hoşuna gitmeye çalışmışlardır. Nedim, hoşa gitmek için ahlak ve terbiyeye aykırı beyitler dahi yazmıştır. Halit Ziya, Mehmet Rauf veya Cenap Şehabettin, sanat sanat içindir prensibini müdafaa etmişler, eserlerinde terbiyevi hiçbir gayeye bağlı kalmamışlardır. Ahmet Haşim, edebiyatın sanat dışı bir gaye gütmesinin şiddetle aleyhindedir. Büyük hikayeci Sait Faik de yazılarında ideolojik veya terbiyeyle ilgili bir maksat gütmez. Eski ahlak telakkilerine bağlı bir kimse onun hikayelerini bir gence okutmaya çekinir. Görülüyor ki edebiyatı terbiye bakımından ele alınca birbirine zıt iki cereyan karşısında kalıyoruz. İki tarafta edebiyatın terbiyevi olmasını, öbür tarafta tamamen estetik bir gaye gütmesini isteyenler var. Acaba bir terbiyeci bunlardan hangisini tercih etmelidir? Hem güzel hem de terbiyevi gayeye uygun eserler yok değildir. Fakat bunların sayısı azdır. Sonra bunlardan daha çok mühim bir meseleyi de gözden kaçırmamak lazımdır. Eski çağlarda yazılmış eserlerin ihtiva ettiği fikirler bugüne uymaz. Göçebe devrinde Oğuz Kağan destanı, Dede Korkut kitabı gibi eserlerde telkin edilmek istenilen fikir akıncılıktır. Göçebe cemiyeti avcılık ve akıncılık ile yaşayan bir topluluk idi. Daha sonra Türkler ziraat medeniyetine geçtiler. Hayatlarını harple değil, kendi topraklarında istihsal yapmak suretiyle temine başladılar. Bu devrede sulh ve sükun beşeri ve içtimai bir ideal haline geldi. Mesela 72 millete bir göz ile bakan Yunus Emre, akıncılığın ve muharipliğin şiddetle aleyhindedir. Hatta o ticarete, yani mal ve mülk ihtirasına da iyi bir gözle bakmaz. Fuzuli Leyla ile Mecnun Mesnevisi'nde akıl aleyhtarıdır, kadercidir. Aile, cemiyeti ve dünyayı terk etmeyi bir ideal olarak gösterir. Biz bugün bu eserlerin taşıdığı kıymetlerden hiçbirine bu asrın fikirlerine uygun pedagojik bir değer atfedemeyiz. Aksi takdirde tam bir tezada düşeriz. Öyleyse bu eserleri mekteplerde neden okutuyoruz? Bu eserlerin manaları üzerinde düşünürsek bilakis onların okutulmasını yasak etmemiz icap ederdi. Çünkü bugün bizim için ne akıncılık ne de dervişlik ideal bir kıymettir. Bugün dünyaya bağlı, maddeyi işleyen, kendine ve cemiyete faydalı olan bir insan tipini normal telakki ediyoruz. Tanzimat'tan sonra yazılmış olan eserler Batı medeniyetinin kıymetlerini aksettirdiği için bugüne daha çok uyar. Fakat bunlar arasında da ne kadar farklı gaye güdenler vardır. Namık Kemal Osmanlıcı, Mehmet Akif İttihadı İslamcı, Ziya Gökalp Turancı, Tevfik Fikret Beynelmilerci fikirler taşır. Bugünün edebiyatçıları da birbirinden çok ayrı hayat görüşlerine sahiptirler. Ne eski çağların, ne son çağın, ne de bugünün edebiyatında sizin veya benim terbiye ve ahlak görüşüme tıpatıp uyan bir edebi esere rastlamak mümkündür. Bu vaka edebiyatın mahiyetiyle ilgilidir. Edebiyat devirlere, nesillere ve şahıslara göre daima değişir. Hatta değişmek onun başlıca gayesini teşkil eder. Sanatta değer eskisine veya başkalarına uymayan yeni bir güzellik yaratmakla mümkündür. Birbirine benzeyen eserler taklit ve kopya diye hor görülür. Edebiyatta muayyen bir ideolojiye, hayat görüşüne ve terbiye tarzına uygun eser arayanlar onun pek büyük kısmını reddetmek mecburiyetinde kalırlar. Nitekim Namık Kemal kendi ideallerine uymadığı için divan edebiyatını şiddetle tenkit etmiştir. Türkçüler sadece divan edebiyatını değil, Tanzimat ve Servet-i Fünun edebiyatını da kötülemişler. Buna mukabil asırlarca hakir görülen halk edebiyatını yüceltmişlerdir. O halk edebiyatı ki iyice tahlil edilirse Türkçülerin ideallerine hiç de uymayan örneklerle doludur. Bir halk edebiyatı şaheseri olan Kerem ile Aslı'yı düşününüz. Kerem bütün hayatını bir Ermeni keşişinin kızını ele geçirmek için harcar. Kerem'de ne ırk ne din fikri vardır. Onu harekete getiren tek duygu aşktır. Türklük ve Türkçülük gayesiyle yazılmış bir halk edebiyatı mahsulü bulmak hemen hemen imkansızdır. Halk edebiyatı Türkçülerin duygu ve düşüncelerinden çok ayrı şeyleri ifade eder. Onları halk edebiyatını takdire götüren amillerden en mühimi halk dilidir. Fakat halk diliyle neler anlatılmaz ki? Bugün halk diliyle solcu şiirler yazılıyor. Dil bir vasıtadır. Türkçüler dili bir gaye ve bir ideal haline getirmişlerdir. Şimdi onların yanıldıklarını çok iyi anlıyoruz. Cumhuriyetlerinde yeni kıymetler adına Türkçülerin de mahkum edildiğini gördük. Her devir kendi hayat görüşünü beğeniyor, daha öncekilerden ancak kendine uygun olanları alıyor. Fakat o devrin haklı olduğu nereden belli? Bugün terbiyenin temeli de bu yeni insan ve hayat görüşüne uyarak değişmiş bulunuyor. Bugünkü terbiyede en çok geçen tabir şahsiyettir. Şahsiyet demek her insanın kendi temayüllerine, kabiliyetlerine göre inkişaf etmesi, hayatta içinde bulunduğu yeni şartlara göre takip edeceği yolu bizzat kendisinin seçmesi demektir. Kimse kimsenin mesuliyetini üzerine almaz. Herkes kendi varlığından mesuldür. Böyle bir hayat ve terbiye anlayışı insanda çok çeşitli bir duyma, düşünme ve hareket etme şuurunun bulunmasını gerektirir. İşte edebiyat bu şuuru uyandırmaya yarayan vasıtaların başında gelir. Zira az önce anlatmış olduğumuz gibi edebiyat çağlar boyunca ve her çağ içinde insanoğlunun duyduğu, düşündüğü ve yaptığı her şeyi en zengin ve en tesirli şekilde ortaya koyan bir sanattır. Hiçbir din ve hiçbir ideoloji bu bakımdan onunla kıyaslanamaz. İnsanların çağlar ve memleketler boyu ayrı tarzda duyduklarını, düşündüklerini ve hareket ettiklerini bilmek kâfi değildir. Tarih de bize aynı hakikati öğretir.